10. ayrım, sayfa 107. Ayağına, Mustafa Mutlu, Kurbağalı Dere'nin yanındaydılar. Yıllardır süren arıtma ve dere ıslah çalışmaları nihayet bitmişti. 50 yıldan fazla bir süredir kanalizasyon gibi akan dere artık temizlenmişti. Eski pis kokudan eser kalmamıştı. Dere kenarındaki banklardan birini gösterdi Mahir, oturdular. Sevil'e döndü ve ''Sen mi milliyetçisin, ben mi? Şu an şaşkınlık içindeyim. Tüm bunları düşünebilmem için lütfen bana zaman ver. Kafamdaki her şeyi, doğru bildiklerimi de yanlış bildiklerimi de alt üst ettin. Lütfen artık sus.'' diyebildi. Evine gider gitmez Google'a girdi ve saatlerce Türklerin İslamiyet'i kabul etmesini araştırıp durdu. En çarpıcı bilgilere ''Türkler kılıç zoruyla mı Müslüman oldu?'' diye yazınca ulaştı. Kimi kaynaklara göre Arapların Türkleri Müslümanlaştırma girişimleri 680'den 725 yılına kadar sistematik bir katliam sürecinin yaşanmasına neden olmuştu. Arapların bu çabası 10. yüzyıla kadar aralıksız sürmüş, bu tarihte ise amaçlarına ulaşmışlardı. Günümüzde çoğu Türk tarihçinin anmaya bile korktuğu o zaman diliminde yüzlerce iridi ufaklı baskın, katliam ve savaş yaşanmıştı. Sonuçta Türkler 10. yüzyıla kadar yaygın bir şekilde şamanist ve gök tengriciydi. Sonrasında ise Arapların sistemli baskısı sonuç verdi ve İslam Türklerin de dini oldu. Düzenle barışık kalmak isteyen bazı tarihçilere göre ise bunlar doğru değildi. Araplar Müslüman olmaları için Türklere asla baskı yapmamıştı. Türkler isteyerek şamanist tengrici inanç sistemini bırakıp İslam'ı seçmişlerdi. Hangi tez doğru olursa olsun tek bir gerçek vardı. Sonuçta Türkler ne şamanizmi tam anlamıyla hayatlarından çıkarabilmişler ne de Kur'an'ın emrettiği vasıflarda Müslüman olabilmişlerdi. Saatler süren araştırmasının ardından bir insanın çocukluğunda tuttuğu takımı bile değiştirmesinin ne kadar zor olduğunu iyi bilen Mahir, atalarının durup dururken Müslüman olmayı kabul ettiklerine pek ihtimal vermeyenlerin safına geçti. Bu durumda Sevil haklıydı. Solcu ve ateist bir kız kendi atalarının kavgasına ve mirasına sahip çıkarken ve bunu canı pahasına günümüzde yaşayan insanlara anlatmaya çalışırken, kendisi gibi Türkçü ve milliyetçi geçinenler bu konuyu konuşmaya bile korkuyordu. Sabah işe gitmek için buluştuklarında ''Sanırım haklısın.'' dedi. ''Ama lütfen sen yine de bu işin çok üzerine gitme. Yıllardır işlerindeyim. İnan ki bizimkilere bu gerçekleri kabul ettirmen zor, hatta imkansız. Çünkü hiçbirimiz okumuyoruz, araştırmıyoruz, bilmiyoruz. Kulaktan ne duyarsak onu doğru kabul ediyoruz.'' Sevil'in gözlerinin içi parladı. ''Sana katılmıyorum. Eğer sana bunu birkaç saatte anlatabildiysem, emin ol bütün gerçek milliyetçiler de anlayacaktır. Tamam, kimseden bu saatten sonra şaman ya da gök tengri inanç sistemine dönmesini beklemiyorum. Ama en azından atalarının dinine şeytan işi demelerini önleyebiliriz.'' Sonra elindeki simitten bir parça kopardı ve vapurun kıç kısmında havaya doğru fırlattı. Bir martı havada kaptığı simitle geniş bir daire çizerek Kadıköy'e döndü. İşte o anda karar verdi. Mahir'i ikna etmeyi başardığına göre doğru diye bilinen yanlışları anlatmayı görev edinebilirdi. Kendisine iş teklif eden televizyoncuya evet diyecekti. 15. Bölüm. Devasa bir alışveriş merkezindeydi televizyonun yönetim binası. Mahir'le Sevil bir pazar günü metrobüse binip Mecidiyeköy'de indiler. Sevil kendisine yapılan teklifin detaylarını görüşmek için program müdürüyle ve belgesel yapımcısıyla randevulaşmıştı. Danışmadaki görevliye neden geldiklerini söyleyince bir başka görevli kendilerine toplantı odasına kadar eşlik etti. Büyükçe bir masa ve karşıdaki duvarda kare şeklinde kümelenmiş çok sayıda televizyon ekranı vardı. Her ekranda başka bir kanal açıktı ancak hepsinin sesi kısıktı. Sevil merakla çevresini incelerken Mahir pencereden dışarıya bakıyordu. Kısa bir süre sonra salona kısa boylu, topluca ve sempatik bir kadın ile uzun boylu, dazlak, şık giyimli genç bir adam girdi. Kadın hemen Sevil'e yöneldi, kendisini tanıttı. ''Hoş geldiniz Sevil Hanım, ben Ayşegül Duru. Beyefendi de kanalımızın program ve iç yapımlar müdürü Halit Bey, Halit Eskimen. Sevil kibarca ayağa kalkıp tokuşturmak için yumruğunu uzattı. Sonra hemen arkasında ayakta duran Mahir'i gösterdi. Mahir Bey de benim çalışma arkadaşım. Araştırmalarımızı birlikte yapıyoruz. Mahir şaşırmıştı. Sevil büyük bir incelikle kendisini onurlandırıyordu. Gülümseyerek o da yumruğunu uzattı. Hal hatır faslından sonra Ayşegül Duru masadaki daili telefonu açtı ve ''Ne alırdınız?'' diye sordu, ardından ekledi. ''Bizim karadut şerbetimiz ünlüdür.'' İkisi de ''Tamam.'' dedi. Kadın siparişleri verip Aize'yi yerine koydu. Sevil'in gözlerinin içine sevgiyle baktı. ''Hemen konuya girmemizi ister misiniz?'' ''Memnuniyetle.'' dedi Sevil. ''Çok vaktinizi almayalım.'' O ana kadar gülümseyerek kendilerini izleyen Halit Bey, gençliğinden beklenmeyecek kadar yavaş bir tempoda ve alçak sesle konuşmaya başladı. Ne yalan söyleyeyim, aslında böyle bir belgesel işine kalkışmak bizim aklımızda bile yoktu. Aslına bakarsanız tarzımıza ve yayın biçimimize de pek uymuyor. Biz haber ve güncel siyasi tartışma programları yayınlayan bir kanalız. Belgeselcilik çok farklı bir biçim. Ama takdir edersiniz ki şiddetle paraya ihtiyacımız var. Sizin konuk olduğunuz programda şamanizm hakkında anlattıklarınız Acarkan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bey'in ilgisini çekmiş. Bundan bir süre önce grubun reklam ve tanıtımından sorumlu müdürü bizi aradı ve kendisiyle detaylı bir görüşme yaptık. Eğer Türkiye'de ve dünyada şamanizmi, Türklerin Müslüman oluşunu anlatacak bir belgesel yaparsak bize sponsor olacaklarını söyledi. Şaşkınlıkla ve sevinçle dinliyordu adamı Sevil. Halit Bey devam etti. Bazı şartları var. Program için tamamen uzmanlardan oluşan bir danışmanlar kurulu oluşturmamızı ve bu kurulun başkanlığını da sizin yapmanızı istiyorlar. Ayrıca belgeselin metin yazarlığını ve sunuculuğunu da bizzat sizin üstlenmenizi. İyi de sunuculuk konusunda benim bir deneyimim yok ki. Ayrıca elbette bir danışma kurulu oluştururuz. Ben de size bu konuda isimler önerebilirim. Ama bu kurul takdir edersiniz ki koca koca profesörlerden, doçentlerden oluşacak. Henüz göreve bile atanmamış bir tarih öğretmeni olarak benim onlara başkanlık yapmam sizce yakışık alır mı? Ayşegül Hanım gülümseyerek ''Çok tatlısın şekerim'' dedi. ''Bunlar dert değil. Bu belgeselde sen ne dersen o olacak. Yani patron sensin. Çünkü teklifimizi kabul edersen sen o kurulda kanalımızı temsil edeceksin. Kimsenin itiraz edeceğini sanmıyorum. Ayrıca sunuculuk meselesini de kafaya takma. Zaten bol dış çekimli bir proje düşünüyoruz. Elbette her bölümde 7-8 anons çekeceğiz ve bunları sen yapacaksın.'' Ama gerisi hep dış ses olacak. Yani görüntü üzerine sesin montajlanacak. Yine eğer anlaşırsak 6-7 ay kadar seyahatten seyahate koşacaksınız. Ön araştırmalarımızdan edindiğimiz bilgiye göre şamanizmin hala en yaygın olduğu yerler Sibirya, Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkeleri ve elbette Türkiye. Elinde bavul kameraman arkadaşlarımızla ve kendi ekibinle birlikte ülke ülke dolaşacaksın. Bu kadarını beklemiyordu Sevil. Duyduklarına inanamıyordu. Yani sadece ondan nefret edenler yoktu. Onun bilgi ve uzmanlığı için bir servet harcamayı göze alan insanlar da vardı demek ki. Mahir'in suratı düşmüştü. 6-7 aylık seyahatten söz ediyordu kadın. İnşallah kabul etmez diye düşündü. O an içinde bir yerlerin sızladığını hissetti. Ulan yoksa aşık mı oldum diye panikledi. Haftalardır sevilsiz 2 saat bile geçirememesinin, sürekli konuşmalarının, görüşmelerinin, yürümelerinin sebebi aşk olabilir miydi? İyi de ya kız hiçbir şey hissetmiyorsa, ya abi, arkadaş olarak görüyorsa kendisini? Mahir bu duygu seli içinde debelenip dururken Ayşegül Duru dersini iyi çalıştığını kanıtlamaya devam ediyordu. Programın içeriğini, akışını, nerelere gidileceğini, röportaj yapılacak kişileri, uzmanları, yani her şeyi sen belirleyeceksin. Gidilecek yerlerle ilgili izinlerin alınmasını sen sağlayacaksın. Bu işleri kolaylaştırmak için sana merkezden destek verecek, bir de asistan görevlendireceğiz. Yani biz işin teknik ve mali kısmında olacağız. Holding her biri 40'ar dakikadan oluşan 7 bölümlük dizi için 2 milyon 100 bin liralık bir bütçe önerdi. Bunun yarısı size ve oluşturacağınız ekibe, yarısı da kanalımıza ödenecek. Reklam gelirinin tamamı kanalın olacak. Uçak, otel gibi masraflar için konuyla ilgili destekleyici sponsorluk görüşmelerimiz sürüyor. Bir havayolu firmasıyla anlaştık bile. Oteller içinde birkaç alternatifimiz var. Duyduğu rakama inanamamıştı Sevil. Bu durumda her bölümde hayatında görmediği kadar büyük paralar kazanabilirdi. Otel gerekeceğini pek sanmıyorum dedi. O otellerin bizim gideceğimiz yerlerde olacağını da sanmıyorum zaten. Gerekirse çadırda yatarız, önemli değil. Sevil'in bu sözleri teklifi kabul ettiği anlamına mı geliyordu? Ayşegül Hanım'la Halit Bey birbirine baktı. Mahir başını önüne eğdi. Sevil ayrıntılarla ilgili birkaç soru sordu, sonra benim de bir şartım olacak dedi. Mahir'in yüreği kabarmıştı. Sevil'i aylarca görememe ihtimali, içinde bir yerlere kafa atma isteği uyandırıyor ama o şimdilik öfkesini frenlemeyi başarıyordu. Ekibimde danışma kurulu üyeleri dışında Mahir Bey'in de olmasını istiyorum dedi ve devam etti Sevil. Özellikle yolculuklarımda ve dış çekimlerinde bana destek vermesi gerekiyor. Yapılacak araştırmalar, kurulacak temaslar, alınacak izinler, metin çalışmaları onun sorumluluğunda olacak. Yani ben yapımcı olarak görev alacağım. Mahir Bey ise genel yönetmen olacak. Halit Eskimen baş parmağıyla okey işareti yaparak gülümsedi. Tamamdır o zaman. İstediğiniz herkesle çalışabilirsiniz. O bütçe zaten bunun için veriliyor size. Belgeseli ister tek başınıza yapın, isterseniz de 10 kişi çalıştırın. Orası size kalmış. Sözleşmeyi hazırlayıp size göndeririz. İmzalar atıldıktan sonra bir yayın planlaması yapıp çalışmaya başlayabiliriz. Mahir ne olup bittiğini anlamamıştı. Sevil'e boş boş bakıyordu. Bir anda ayağa kalkıp ellerini yumruk yaptılar ve sırayla tokuşturmaya başladılar.
Hayırlı olsun o zaman dedi Ayşegül Hanım. Bundan sonra sık sık görüşeceğiz şekerim. Hep ensende olacağım, haberin olsun diye de ekledi.
Kanalın bulunduğu kattan alışveriş merkezine geçerken Mahir Sevil'in kolunu tuttu ve ''Sen en son ne dedin onlara? Benim adım geçti.'' dedi.
Sevil ''Gerçekten anlamadın mı yoksa numara mı yapıyorsun?'' diye yanıt verdi.
''Yemin ederim anlamadım. Ben ne yapacağım ki?''
''Seni işe aldım Mahir Beyciğim. Belgeselin genel yönetmeni sensin, artık birlikte çalışacağız. Dünyanın her yerinde benimle olacaksın.''
''Nasıl yani?'' diye kekeledi Mahir.
''Bayağı yani. En kısa zamanda, hatta hemen yarın çalıştığın şirketten istifa ediyorsun ve yeni işine başlıyorsun. Bu projeyi seninle birlikte hayata geçireceğiz.''
''Ne?''
''Nesi falan yok, ne duyduysan o. Büyük bir işe kalkışıyoruz ve artık kaderlerimizi birleştiriyoruz. Evleniyoruz yani.''
Dev gibi adamın sesi titremeye başlamıştı. ''Ne evliliği Sevil? Ne oluyoruz Allah aşkına? Tane tane anlat.'' Sevil birdenbire durdu. Mahir'i kolundan tutup kendine çevirdi. Gözlerinin içine bakarak
''Seni seviyorum ve sen olmadan bu dünyada ne yaşamak ne de gezmek istiyorum. Her yerde her zaman ömrüm boyunca yanımda olmanı istiyorum. Benimle evlenir misin?'' dedi.
Sonra başını adamın göğsüne yasladı. Adam şoka uğramış gibiydi. Kulaklarına inanamıyordu. Çevresine bakındı. Gözleriyle bir şeyler arar gibiydi. ''Ya Sevil, dalga geçmeyi bırak Allah aşkına. Kamera şakası mı bu, nedir? İşletiyor musunuz beni?''
Sevil gülümseyerek geri çekildi ve adamın yanaklarını avuçlarının içine alarak ''Ne salak şeysin sen ya?'' dedi. ''Bak o zaman anlayacağın dilden konuşayım. Gördüğüm ilk günden beri senden hoşlanıyorum. Sensiz olduğumda sadece seni ve bizi düşünüyorum. Koluna girdim anlamadın. Başımı omzuna dayadım anlamadın. Günlerce gecelerce gözüne aşkla baktım anlamadın. Tüm vaktimi sana ayırdım anlamadın. Biraz önce ilana aşk, hatta evlenme teklif ettim. Yine anlamadın. Sana anlayacağın şekilde anlatayım mı?''
Boş boş bakıyordu Mahir. Şaşkınlıktan ağzı açık kalmıştı.
''Tamam o zaman.'' dedi genç kadın.
Alışveriş merkezinin koridorunda yüzlerce kişinin arasında yanaklarından tuttuğu adamı kendine çekti. Ayak parmaklarının ucunda yükselerek dudaklarından öptü. Adamın tepkisini görmek için bir adım geri çekildiğinde sarkık bıyıklı insan irisi mırıldandı. ''Ne oluyor lan?'' Sevil kalkasına engel olamadı.
Çüş, biraz romantik ol, öküz. Sonra bir yandan kahkaha atıp diğer yandan Mahir'i kolundan tutup çekiştire çekiştire sürüklemeye başladı. Mutluluktan ölecek gibiydi. Hayatta en çok istediği şeyi yapmıştı. Bir adama önce aşkını ilan etmiş, sonra da ondan beklemeden kendisi evlilik teklifinde bulunmuştu. Mecidiyeköy'den Taksim'e kadar el ele yürüdüler. İstiklal Caddesi'nden geçip Galata Kulesi'ne gittiler. İkisi de sarhoş gibiydi. Akşamüstüne doğru vapurla Karaköy'den Kadıköy'e geçiyorlardı ki Mahir'in telefonu çaldı. Arayan Kayra'ydı. Sevil'in de duyması için hoparlörü açtı Mahir.
Ne haber Brom? Neredesin? Dedi Kayra.
Ne olsun Brom? Evleniyorum.
Ne diyorsun oğlum sen, anlamadım. Ev mi arıyorsun?
Yok ulan, bayağı işte evleniyorum.
Kiminle evleniyorsun? Nereden çıktı bu oğlum? Niye bugüne kadar bana bir şey söylemedin? Sevgilin mi vardı ki senin?
Güldü Mahir. Varmış Brom.
Kim ulan, söylesene.
Senin yeni kardeşin.
Ha siktir. Ciddi misin ulan, Sevil mi?
Hop, ayda var, küfretme diye çıkıştı Sevil. Meğer ikiniz de ne kadar terbiyesiz şeylermişsiniz böyle.
Kızım ne saçmalıyor bu adam, neredesiniz siz?
Vapurdayız, geliyoruz. Ya kusuruna bakma çocuğun, hayatında ilk defa evlenme teklifi aldı da o yüzden biraz kayışları sıyırdı. Hoş görsen.
Manyak mısınız kızım siz? Ciddi misiniz yoksa?
Hem manyağız hem de ciddiyiz diye yanıt verdi Sevil. Sonra dalga geçer gibi konuşmayı sürdürdü. Manyağız, evleniyoruz. Sibirya'ya, Güney Amerika'ya, dünyanın her yerine birlikte gidiyoruz. İş bulduk, çalışıyoruz. Yani gayet ciddiyiz.
Kesin kafayı yedi bunlar diye söylendi Kayra. Tamam, bir an önce her zamanki lokantaya gelin, gerisini sonra anlatırsınız. Sipariş vermek için sizi bekliyoruz.
10 dakikaya kadar yanınızdayız da ne anlatacağımı bilmiyorum ki kardeşim.
Ben bile bir bok anlamadım ki, amına koyayım.
Ayıp be ayıp diye kıkırdadı Sevil. Telefonu kapadığında yanında oturan Anig'e sarıldı Kayra. Kafası karışmıştı. Bununla bir haltlar karıştırıyor ama anladıysam Arap olayım. Ne diyorlar ki diye merakla sordu Anig.
Evleniyorlarmış, öyle diyorlar.
İşte budur. Aferin kız Sevil, dediğini yaptı demek ki.
Ne demek bu, sen biliyor muydun yoksa?
Evet, geçen gece siz gidince Sevil'de kaldım ya, sabaha kadar konuştuk. Bana Mahir'e aşık olduğunu ama onun bir türlü harekete geçmediğini söyledi. Sonra da bu gidişle ilan aşkı da ben yapacağım, evlilik teklifini de ben edeceğim demişti. Dediğini yaptı o zaman, aferin kıza.
Bir süre sonra Barlar Sokağı'nın ucundan kendilerine doğru koşarak gelen ikiliyi gördüler. El eleydiler ve çok mutlu görünüyorlardı. Yaklaştıklarında Sevil Mahir'in elini bırakıp ok gibi fırladı ve Anik'le kucaklaştı. Kayra ile Mahir ise önce yumruklarını sonra kafalarını sokuşturdu. İki genç kadın çığlık çığlığaydı.
Çok büyük bir iş teklifi aldık. Dünyayı ve Türkiye'yi dolaşıp şamanlığı anlatacağız. Bir holding sponsor olmuş. Acayip büyük bütçeli bir iş diye söze girdi Sevil. Sonra yaşadıklarını bir çırpıda anlatıverdi.
Evlilik işi nereden çıktı onu anlamadım diye sordu Kayra.
Oğlum, senin bu yeni kardeşin o kadar hızlı ki her şey bir arada olsun istiyor. Senin anlayacağın araya beni de sıkıştırdı.
Nasıl yani? Evlilik teklif etti oğlum.
O mu etti?
Diye gevrek gevrek gülümsedi. Sarkık bıyıklarının uçları havaya kalktı. Sen ne dedin peki diye sordu Kayra.
Mahir, daha bir cevap vermedim Brom, düşünüyorum. Deyince Sevil masanın altından genç adamın baldırına tekmeyi yapıştırdı.
Yok yok canım, yanlış anladın. Seve seve kabul ettim elbette.
Hem herkesin içinde dudaklarıma öyle bir yapıştı ki kabul etmesem nefessiz bırakır, öldürürdü beni.
Tam sözlerini bitirmişti ki bir tekme daha geldi masa altından. Sonra dördü birden ayağa kalktı, yumak oldular.
Aferin kız diye mırıldandı Anik. Aferin sana, dediğini yaptın.
Sıra sende diye fısıldadı kulağına Sevil. Bunlardan beklersek karta kaçarız.
O günden sonra inanılmaz yoğun bir çalışma temposuna girdi Sevil. Televizyon kanalıyla sözleşmeyi imzalar imzalamaz çalıştığı kumaş firmasından istifa etti. Hem patronlar hem de çalışma arkadaşları çok üzülmüştü bu karara. Ama yakında onu televizyon ekranlarında görecek olmalarını da sevinmişler ve seninle gurur duyuyoruz demişlerdi. Mahir ise istifa ederken sadece ayrılıyorum demişti. Kimse de niye bırakıyorsun, nereye gidiyorsun durup dururken dememişti.
O bir iki arkadaşına yakında bir belgesel projesine başlıyoruz demişti de aldığı yanıt "Ha siktir ulan, dalga mı geçiyorsun bizimle" olmuştu. Bu arada Sevil'in heyecanla daha çok da endişeyle beklediği gün gelip çattı. Hakkında açılan davanın ilk duruşmasının öncesindeki gece gözüne bir damla bile uyku girmedi. Duruşmada Anik'in aile avukatı Sevil'in savunmasını üstlendi. Sabah erkenden adliye sarayının önünde buluştular. Devasa binanın koridorlarında dakikalarca yürüdükten sonra ulaştıkları mahkemenin kapısında saatlerce beklediler. Sevil'in duruşmasına sıra ancak öğleye doğru gelebildi. Anik, Kayra ve Mahir sessizce izleyici sıralarına geçerken Sevil parmaklıklı sanık bölümüne alındı. Sevil'e ulaşan mahkeme ilamında davacı bölümünde 10 kişinin ismi yazılıydı. Hepsi de MHP'nin çeşitli düzeydeki yöneticileri ve ocak sorumlularıydı. Ancak davacıların hiçbiri ortalıkta yoktu. Mahir gibi sarkık bıyıklı genç bir avukat onların vekilliğini üstlenmişti. Kimlik bilgilerinin alınmasından sonra Sevil'in avukatı vekaleti yeni aldığını belirterek savunma hazırlıkları için mahkemeden ek süre istedi. O ana kadar Sevil'in yüzüne bile bakmayan orta yaşlardaki hakim de davayı 3 ay sonraya erteledi. 10. ayrımın sonu. Sayfa 118.